Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
من Rahim olan Allah'ın adıyla ise kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe koyduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd, onun pak Resulü ve mutarehli beytine selam ve salavatla İslam İran'dan başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 24 İsven 1401 Hicri Kameri 22 Şaban 1444 ve Miladi 15 Mart 2023 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Hasan İslambucu ile Pervin-i Tesami'yi anma günü konusunda yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İlahi Ünderler ve İran Masalları ve Efsaneleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran, Rusya ve Çin ortak deniz tatbikatı başlattı. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu İran ile imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı uluslararası İslamofobi ile mücadele günü nedeniyle mesaj yayınladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya ile görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz dedi. Meral Akşener, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak dedi. Ve Kremlin, Putin ile Esad'ın Suriye-Türkiye ilişkilerini bugün muhakkak ele alacağını duyurdu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti donanmalarının Hint Okyanusu'nda 5 gün sürecek deniz güvenli Kuşağı 2023 adlı ortak tatbikat başladı. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın görüntülü paylaşımında Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirilecek tatbikatın 19 Mart'ta sona ereceği duyuruldu. Bugün başlayan tatbikata İran tarafından Kara Kuvvetleri ve Devrim Muhafızlarına bağlı Deniz Kuvvetleri unsurlarına yer aldığı belirtildi. Çin Savunma Bakanlığı Rusya ve İran'ın yanı sıra başka ülkelerin de katıldığı tatbikatın planının 2019-2022 yıllarında yapılan üçlü tatbikatlara dayandığını duyurdu. Bakanlık bu tatbikat katılımcı ülkelerin donanmaları arasındaki pratik işbirliğini derinleştirmeye yardımcı olacak, denizde güvenliği ortaklaşa sürdürme ve denizde ortak geleceği aktif olarak inşa etme isteğini ve kabiliyetini bir kez daha ortaya koyacak, ayrıca bölgesel barış ve istikrara pozitif enerji verecektir ifadelerine kullandı. Rusya'nın eski Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, tatbikat sırasında uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamaya ve deniz korsanları ile mücadeleye yönelik eylemler üzerinde çalışmalar yapılacağını kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şamhani resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Şamhani bu ziyaret sırasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek. Yapılacak görüşmelerde nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına dair müzakerelerin durumu incelenecek.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakır İken'e Abu Suriye, Danimarka ve Hindistanlı mevkidaşları ile telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakır İken'e Abu Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Peter Lansky, Danimarka Dışişleri Bakan Yardımcısı Jesper Møller Sorensen ve Hindistan Dışişleri Bakanı Siyasi Yardımcısı Vinay Mohan Vatra ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan telefon görüşmelerinde ikili ilişkilerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
İran Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi Genel Direktörü, İran ve Suudi Arabistan'ın Pekin'de imzaladıkları anlaşmanın işbirliği için zemin sağladığını işaretli, iyi komşuluk ilkesi ve komşuluk politikasını geliştirme çerçevesinde bu münasebetleri sürdürebileceklerini temenni etti. İran Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi Genel Direktörü Ali Rıza İnayeti, İran ve Suudi Arabistan arasında Pekin'de sağlanan anlaşmanın önemini işaretli, bu anlaşmanın öneminin İslam dünyası ve bölgede iki etkin ülke olan İran ve Suudi Arabistan'ın önemi yüzünden olduğunu, bunun doğal münasebetlerin yeniden kurulmasını sağladığını ifade etti. İnayeti bu anlaşmayla iki ülkenin kendi imkanlarını bölgede refah, barış, istikrar ve kalkınma doğrultusunda kullanıp işbirliğini geliştirebilmelerini temenni etti.
Suudi Arabistan Bakanlığı Kurulu toplantısı bugün Kral Salman bin Abdulaziz Başkanlığı'nda Riyad'ın Irka Sarayı'nda gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Haber Ajansı, Pekin'de imzalanan Suudi Arabistan Krallığı ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasına ilişkin anlaşmanın bu toplantıda ele alındığını ve gözden geçirildiğini duyurdu. Söz konusu haber ajansının bildiğine göre yapılan anlaşma İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı'nın görüş ve direktifleri doğrultusunda ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in inisiyatifiyle yapılmıştır ve bu çerçevede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik mutabakat açıklandı. Ülkelerin egemenliklerine saygı gösterilmesi ve iç işlerine karışmama ilkesi vurgulanmıştır. Ayrıca yapılan anlaşmada Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı ilke ve amaçları ile uluslararası sözleşme ve anlaşmalara bağlılık vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Suudi Bakanlar Konseyi anlaşmada yer alan çerçeve ve ilkelere dayalı olarak iki ülke arasındaki yapıcı görüşmelerin sürdürülmesiyle bu anlaşmanın fayda ve nimetlerinin özellikle iki ülke genel olarak tüm bölge için sağlanmasını, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin gelişmesine vesile olmasını temenni ettiği ifade etti.
Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, Tahran-Bağdat ilişkilerini olumlu olarak değerlendirdi. Irak medyasına göre Erbil ziyaretini tamamlayan Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani, Süleymaniye kentine gitti. Sudani bugün Süleymaniye Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan normalleşme anlaşmasına değindi. Tahran-Riyad anlaşmasını memnuniyetle karşılayan Sudani, bu anlaşmanın gerçekleşmesinde Irak'ın büyük bir rol oynadığını kaydetti. İran-Irak ilişkilerine ilişkin Başbakan Sudani, İran, Irak'ın iç işlerine karışmıyor, bu konuda abartı yapılıyor. Irak topraklarının komşu ülkeleri tehdit etmek için başlangıç noktası olmasını asla kabul etmeyiz, İran ile iyi ilişkilere sahibiz dedi. Muhammed Şia Es-Sudani dün Erbil ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle görüşmüştü.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü münasebetiyle mesaj yayınladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü münasebetiyle kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. İslam dini ve rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem insanlık için barışın, dostluğun ve birlikte yaşamanın elçisidir. İslam karşıtları semavi dinlerin insani ve ilahi değerlerinden hiçbirine inanmazlar ve gayrimeşru çıkarların insanlar arasında nifak ve çatışmanın yayılmasında görürler. 27-28 Kasım 2020'de Nijer'in başkenti Niamey'de toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nca 47. Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 15 Mart'ın Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü ilan edilmesi yönünde karar alınmıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani, İsrail'de derinleşen siyasi krizle ilgili değerlendirmede bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Siyonist rejim İsrail'deki siyasi krizi değerlendirdi. Kanani'nin paylaşımında kimlik krizi örümcek yuvasında patlak verdi. Tel Aviv ve işgal altındaki diğer bölgelerde sokak eylemleri hız kesmeden sürüyor. Elbette bu İsrail'in karşı karşı olduğu birçok krizden sadece biri. Köksüz yapı şiddetli bir rüzgarla çöker ifadelerine yer verdi. İşgal altında bulunan Filistin topraklarındaki bölgelerde on binlerce Siyonist üst üste 10. haftada Netanyahu kabinesini protesto etti.
İran Ekonomik ve Maliye Bakanı İran ve Irak arasında yapılan anlaşmalar Vecih Şems'e 1401 yılının ilk 11 ayında ikili ticaretinin %20 oranında artışa işaretle gelecek sene İran ile Irak ticaretinde rekor artışa tanıklık etmelerini temenni etti. Ekonomi Bakanı Seyyid İhsan Handuzi bu bağlamda yaptığı açıklamada Irak Başbakanı Es-Sudani ile gerçekleşen görüşmeyi ve bu görüşmede yapılan anlaşmaların ele alındığını temasa bu anlaşmaların hayata geçirmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Handuzi Irak'ta yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmede ekonomi, sanayi, transit, enerji ve elektrik gibi konuları ele aldıklarını sözlerine ekledi.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye İstatistik Ofisi, ülkenin İran ile ticaretinin miladi bu yılın ilk ayında yarım milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yayınlanan istatistikler, İran'ın bu ülke ile ticaretinin bu yılın ilk ayında 494 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Bu yılın ilk ayında İran ile Türkiye arasındaki ticaret, geçen yılın aynı dönemine göre %3 azaldı. Bu rakam 2022 Ocak ayında 510 milyon dolar olarak açıklandı. Rapora göre Türkiye'nin 2023 Ocak ayında İran'a ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %11 artarak 241 milyon dolara ulaştı. Türkiye geçen yıl Ocak ayında İran'a 216 milyon dolarlık mal ihraç etmişti. Ancak bu yılın ilk ayında Türkiye'nin İran'dan yaptığı ithalat geçen yılın aynı dönemine göre %14 azalarak 253 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye geçen yıl Ocak ayında İran'dan 294 milyon dolar mal ithal etmişti. İran 2023 yılının ilk ayında Türkiye'nin 18. ihracat ve 23. ithalat kaynağı konumunda iki ülkenin ticaret dengesi bu ay 12 milyon dolar İran lehine oldu. 2022'nin 12 ayında İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi %15 büyüyerek 6 milyar 420 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda süreç neyse o süreci işleteceğiz. Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili konuştu. Erdoğan, süreç neyse o süreci işleteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşü verdiğimiz sözün gereğine yerine getireceğiz dedi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasının farklı zamanlarda gerçekleşmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini de söylemişti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcıları İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada AK Parti iktidarının 2 ay sonra gideceğini savunarak şöyle dedi. Ne diyor büyüklerimiz? Eğreti ata binen tez inermiş. Hiç merak etmeyin, sizin için de aynısı olacak. Şunun şurasında sadece 2 ay kaldı. Gider ayak, istediğiniz kadar yalpalayın, istediğiniz kadar saçmalayın, istediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. 2 ay sonra tıpış tıpış gideceksiniz. İYİ Parti lideri sözlerinin devamında Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nın Kılıçdaroğlu olacağını da ifade ederek şöyle devam etti. Cumhurbaşkanı yardımcıları Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler değerlendirildi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Tahıl Anlaşması'nın 60 günlüğüne uzatılması konusunda Moskova'da aranan kararın Amerika ve Avrupa Birliği için bir tür soğuk duş etkisi yarattığını belirtti. Moskova'nın Tahıl Anlaşması'nı 60 günlüğüne uzatma kararının Amerika ve Avrupa Birliği için bir tür soğuk duş olduğunu söyleyen Zaharova, Amerikalı ve Avrupalı diplomatların Rusya'nın bu konuda ortaya koyduğu tutuma verdiği tepkinin profesyonellikten uzak, ikiyüzlü olduğunu ve gerçek durumu çarpıttığını söyledi. Rus diplomat, batılı ülkelerin gelişmelerin Ukrayna'dan tahıl ihracatının engellenmeden devam edeceği ve Kiev'e silah alımları için gelir getireceği, Rus tarım ürünleri ihracatının ise engellenmeye devam edeceği şekilde işleyecek olan kendileri için uygun bir senaryo üzerinden olmasını beklediklerini ifade etti.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'ın bugünkü görüşmelerde ele alacakları konulardan biri olduğunu belirtti. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın bugün Kremlin'de gerçekleşecek görüşmelerinin Esad ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelme olasılığı üstünde nasıl bir etkisi olacağı sorusu üzerine Suriye-Türkiye ilişkilerini öyle ya da böyle bugün muhakkak değinilecek dedi. Peskov, Putin ve Esad'ın görüşmelerinin saatine ilişkin Rusya ve Suriye delegasyonları arasındaki görüşmenin Moskova saatiyle 15 sonrası başlamasının planlandığını, bu görüşmenin ardından Putin ile Esad'ın birebir görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Amerika'ya ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının Karadeniz üstündeki uçuşu sırasında Rusya sınırlarına yaklaşmış olması ve bunun üstüne Rus hava güçleri jetlerinin havalanması olayına ilişkin Amerika'yı uyardı. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, Amerika'ya ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının insansız dün Rusya sınırlarına da yakın gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin Amerika'nın bu konudaki medya spekülasyonlarını ve Rusya sınırları yakınlarındaki uçuşlarını da durduracağını varsayıyoruz. Amerika silahlarından yer aldığı her eylemi açık bir biçimde düşmanca olarak görüyoruz dedi. Antonov bu nedenle Amerika'nın Rusya sınırlarından yakınında uçuş gerçekleştirmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve bu insansız istihbarat ve saldırı araçlarının ne için kullanıldıklarını çok iyi biliyoruz vurgusu yaptı.
Ve Karadeniz'de Rusya ordusunun harekete geçmesine neden olan Amerika'ya ait MQ-9 tipi insansız hava aracının Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürüttüğü belirtildi. New York Times gazetesinin bir askeri kaynağı dayandırdığı haberine göre MQ-9 tipi İHA Romanya'daki üstten havalandı. Bu gibi İHA'ların görevlendirdikleri sahada net şekilde keşif yapabildiğini ve Hellfire füzeleri taşıyabildiğini söyleyen askeri kaynak dünkü vakada söz konusu İHA'nın silahlı olmadığının altını çizdi. Kaynak İHA'nın Kırım'ın yaklaşık 120 kilometre güneydoğusunda istihbarat görevi yürüttüğünü ve bu gibi görevlerin 9-10 saat sürdüğünü vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberleri dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Rusya Dışişleri Bakanlarının dörtlü toplantıyı ele alması konusunda. İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Dışişleri Bakanları Hüseyin Emir Abdullahyan ve Sergey Lavrov, önceki gün telefonda ikili ve İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan anlaşma dahil bölgesel konuları ve 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Suriye, Rusya, Türkiye ve İran'ın katılacağı dörtlü toplantıyı ele aldılar. Taraflar yapılan görüşmede kapsamlı uzun vadeli işbirliği anlaşmasına ilişkin son görüşlerine dikkat çekti. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları, Suriye ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü için dörtlü bir toplantı yapılması konusunu da görüş teatisinde bulundular. İran Dışişleri Bakanı'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi çözüm ve diyaloğa odaklanma alanındaki ilkeli görüşünü vurguladığı görüşmede ele alınan diğer konular arasında Ukrayna sahasındaki son gelişmelerdi. Hüseyin Emir Abdullahyan ile Sergey Lavrov arasındaki telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki teknik işbirliğine ilişkin gelişmeler de ele alındı. Bilindiği gibi bir süredir İran'ın da katılımıyla Suriye, Türkiye ve Rusya dörtlü toplantısının düzenlenmesi gündemdedir. Toplantının yapılacak tarih ise ilerleyen aşamalarda belli oldu. Buna göre İran, Türkiye, Rusya ve Suriye arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzenindeki Suriye konulu toplantı 15-16 Mart'ta Moskova'da yapılacak. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce bu çalışmanın ardından sürecin Dışişleri Bakanları düzeyine taşınacağını ve dört bakanın toplanacağını açıklamıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Aralık'ta yaptığı "Biz şu an itibariyle Suriye, Türkiye, Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz" açıklamasının ardından 28 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya ve Suriye İstihbarat Başkanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları ele alındı. Olumlu havada geçen toplantı sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı. Daha sonra İran'da tarafların uzlaşısı ile bu sürecin bir parçası oldu. Şimdi ise önce Dışişleri Bakanları'nın ardından çıkarılacak yol haritasına göre ülke liderlerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanları'nın Şubat ayında bir araya gelmesi öngörülüyordu ancak Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu görüşme ileri bir zamana ertelendi. Sonuç itibariyle Türkiye ve Suriye arasında Rusya aracılığıyla gerçekleşen ilişkileri normalleştirme görüşmeleri İran'ın da katılımı ile Astana formatına kavuşturuldu. Suriye'de ateşkesi sağlayan ve tarafları bir araya getiren Astana görüşmelerinden başarısının normalleşme sürecine de yansıtılması hedefleniyor. İran İslam Cumhuriyeti Türkiye ile Suriye ilişkilerini normalleştirmek için şimdiye kadar yoğun şekilde çaba sarf etmiştir. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya, Türkiye ve Suriye'deki mevkidaşları Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Faysal Miktad ile defalarca görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmeler gelinen aşamada sonuçlarını göstermekte ve dörtlü toplantının düzenlenmesi bu bağlamda önemli bir gelişme sayılmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz işgal topraklarında Netanyahu ve kabinesi karşıtı gösterilerin devam etmesi etrafında. Siyonist rejim İsrail'in işgalindeki topraklar bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Başbakan Benjamin Netanyahu ve kabinesi karşıtı gösterilere sahne oldu. İşgal topraklarında Netanyahu'nun yeniden iktidara gelmesi ve en radikal isimleri kabinesinde toplaması, ayrıca yargıda sözde reform kararı ile yargı bağımsızlığını ihlal etmesi, Siyonist toplumunun geniş çaplı infial ve tepkiye sebebiyet vermiştir. İşgal edilen Filistin topraklarında kriz giderek yoğunlaşarak daha geniş boyutlar kazanmaktadır. Öyle ki rejim başkanı bile işgal topraklarında yaşanan olaylar ve gelişmelerden endişe ve kaygılarını artık gizlemiyor, nitekim defalarca bu bağlamda uyarıda bile bulunmuştur. İşgal topraklarındaki hali hazırda yaşanan olayların esas nedeni, sağcı gruplar ve partilerin toplum ve hükümeti kendi aşırıcı düşünce ve bakışları çerçevesinde yönetme çabalarından duyulan endişe ve kaygılardır. Bu aşırıcılık, gelinen aşamada yargının yetki alanını daraltma şeklinde görünmekte. İşgal rejimi parlamentosu ve kabinesi yargı sisteminde reform için harekete geçmiştir. Geçtiğimiz hafta Knesset bu bağlamda ilk tasarıyı 47 hayır oya karşı 63 evet oyla onayladı. Bu karar uyarınca yargı sisteminin yargıç ve hakim atama dahil yetki alanı azaltarak buna karşı kabinenin yetkisi artırılacaktır. Netanyahu kabinesi bu tasarıyı reform olarak nitelerken ancak karşı çıkanlar bunu yargıya karşı bir darbe olarak görmekte. Karşı çıkanlar ve eleştirenler bu karar ile yargı sisteminin bağımsızlığını yok olacağını savunuyor. Diğer yandan eleştirenler Netanyahu ve kabine üyelerinin bu karar ile kendi yolsuzluk davalarını kapatmaya ve kendilerine dokunulmazlık kazanmaya çalıştığına inanıyor. Bu görüş ayrılığı Siyonist rejim kabinesini yeni bir krizle sürüklemiştir.
Diğer önemli bir konu da on binlerce kişinin katılımı ile düzenlenen gösterileri İsrail rejimindeki siyasi çatlağın giderek büyümekte olduğu şeklinde yorumlamak gerekir. Eski başbakanlar Yair Lapid ve Benny Gantz başta olmak üzere Netanyahu'nun siyasi rakipleri itirazlara öncülük etmekte. Bu nedenle bu itirazlar bir nevi siyasi kavga olarak da görülebilir. Haaretz gazetesi Netanyahu'ya karşı gösteriler devam ederken kabine üyelerinin yargı tarafından başbakanlığın kifayetsizliğinin ilan edilmesine engel olacak bir tasarıyı hazırlamakta da olduğunu duyurdu. Diğer önemli bir mesele ise bu itirazların işgal topraklarında siyaset ve güvenlik arenasının ne kadar düzensiz ve kırılgan olduğunu da ortaya koymuş olmasıdır. Öyle ki bu itirazların ardından işgal topraklarındaki iç savaş çıkabileceğine dair endişeler artmakta. İşgal topraklarındaki protestolar kargaşa ve çatışmaya dönüşmektedir. Bu doğrultuda eylemciler sokak ve caddelerde ateş yakıp yolları kapatıyor. Polis de şimdiye kadar onlarca eylemciyi gözaltına almıştır. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada muhalefetin yumruk ile geriletilmesine vurgu yaparken İşçi Partisi de başbakan aleyhinde bu sözlere nedeniyle dava açtı. Böylece bu gösteri ve eylemlerin görünüşteki sebebi yargı sisteminde Netanyahu kabinesinin reform yapması olsa da gerçek neden ise İsrail'in radikalleşme yolunda hareket etmesidir. Muhalefet ve karşı çıkan taraflar artık İsrail'in varlığının tehdit altında olduğuna inanıyorlar. İşte bugün işgal topraklarında görünenler Siyonist rejimin bir nevi çıplak yüzünü ortaya koymaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumlarını dinlediniz.
herkese merhaba. Sevgili dinleyicilerimiz, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Fars edebiyatında şiir bayrağını dalgalandıran ve İran'ın kadın şairleri arasında ismi geçen Pervin Etsami'nin anma gününü idrak ediyoruz. Şimdi bu münasebetle ilgili kültür, dil ve tarih uzmanı Sayın Hasan İstanbulçu ile Iğdır'dan irtibata geçtik. Hasan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için bizim programımıza. Şimdi bildiğiniz gibi İran'ın büyük şairlerinden ve çağımızın en büyük şairlerinden anma gününü ve aynı zamanda doğum gününü idrak ediyoruz. Hicri Şemsi takvimde 25 İsven İran'ın büyük şairler arasında gelen ismi Pervin Etsami'nin doğum günüdür ve İran'da da bu günle ilgili, münasebetle ilgili çeşitli törenler ve etkinlikler düzenleniyor. Özellikle edebi toplantılarda. Ayrıca Fars ilminin ve edebiyatının büyükleri Bilge Pervin'e İran şiirinin kraliçesi lakabını vermişler ve şimdi şiir usulü bakımından da form ve kalıp açısından düne ait ama düşünsel olarak değilse bugünün şiiridir. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan sohbeti size bırakıyoruz. Şimdi İran edebiyatını ve tarihini iyi bilen birisi olarak bizim dinleyicilerimize Pervin Etsami hakkında ne söyleyeceksiniz acaba?
Teşekkür ederim. Tabii. Pervin 1906 yılında Tebriz'de doğdu. Babasının adı Yusuf'tur. Pervin'in babası İltisamül Mülk lakabıyla tanınan döneminin önemli yazar ve ediplerindendir. Pervin ailesiyle beraber çocuk yaşta Tahran'a gelir ve burada yaşamaya başlar. Pervin çocuk yaşlarda babasının yanında Fars ve Arap edebiyatıyla tanışır ve evlerine gelip giden babasının dostları olan o zamanın tanınmış edipleri ve yazarlarından her gün yeni şeyler öğrenir. Pervin ilk öğretim eğitimi sonrası 1924 yılında Tahran'da Amerikan Kız Koleji'ni başarıyla tamamlar. Pervin mezun olduğu okulda 2 yıl İngilizce öğretmenliği de yapar. O babasıyla yurt içi ve yurt dışı gezilerine katılır. Bu gezileriyle önemli deneyim kazanır ve gözlemlerde bulunur. Pervin döneminin gerçekleri görerek Şah'ın tekliflerini geri çevirir ve onun hizmetinde bulunmak istemez. 1934 yılında Pervin İran'ın Kırmanşah kenti polis müdürü olan amcasının oğluyla evlenir ve Kirmanşah'a taşınır. Kirmanşah'ta kaldığı ve edebiyattan uzak geçirdiği günler sonrası bu evliliği 4 ay sonra boşanmayla sonuçlanır. Pervin evliliğinin son bulmasından hiçbir zaman şikayetçi olmamıştır. Hayatının sonuna kadar bu konuda hiç konuşmamıştır. 1936 yılında babasının yardımıyla Pervin ilk şiir divanı yayınlanır. İran edebiyat dünyası bu şiir divanını büyük beğeniyle karşılar. Pervin bu yıllarda Tahran'da Maarif Bakanlığı kütüphanesinde çalışmaya devam etmektedir. Pervin edebiyat ve ilimle haşır neşir bir aile içinde büyümüş ve özellikle babasının Pervin'in yetişmesinde önemli rolü olmuştur. İtisamül Mülk Fars ve Arap edebiyatının iyi bilen bir şahıstır. Kendisinin yazdığı Galaidul Edeb fi Şerhi Atavuğuz Zahab adlı Arapça Mahmud İbni Umar Zemahşeri'nin ahlak ve öğretilerinin şerhini içeren risalesi Mısır'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Pervin'in babası döneminde Fars edebiyatı düz yazı nesrinin değişmesinde de önemli rol oynamış güçlü bir ediptir. Pervin babasının yanında daha küçük yaşlarda Fars ve Arap edebiyatını öğrenmeye başlar ve 15 yaşında geldiğinde Fars edebiyatının büyük şairlerinin şiir divanlarını çok iyi öğrenmişti. Pervin Hafız-ı Şirazi, Saadi, Nasır Hüsrev, Firdevsi, Menüçehri, Ferruhi gibi klasik Fars şiiri şairlerinin eserlerini çok iyi mutalaa etmiştir. Pervin'in babasının dostları arasında dönemin büyük yazarları ve şairleri vardı ve Pervin'in evinde edebiyat dünyası akıp gitmektedir. Abbas İkbal Aştiyani, Melikuşşuaray Bahar, Nasrullah Tagevi, Said Nefisi gibi dönemin önemli şahsiyetleri Pervin'in babasının evinde toplanırlar ve Pervin de küçük yaşına rağmen bu edebiyat meclislerinde bulunurdu. Pervin bu meclislerde şiirlerini okur ve babasının dostları tarafından şiirleri çok beğenilirdi. Pervin'in edebiyat dünyasına girdiği dönem Osmanlı Devleti'nde yenile modernleşme hareketleri, tanzimat ve meşrutiyet sürecinin bütün İslam dünyasını da derinden etkilediği bir dönemdir. Osmanlı gibi İran'da da değişen siyasi ve sosyal durumu dil ve edebiyata yansımıştır. Osmanlı yenileşme hareketlerinin etkisinde daha sonra Cumhuriyet deneyiminin ışığında kanunun üstünlüğü, hak ve adalet düşüncelerini savunan İranlı aydın ve yazarların ortaya çıktığı böyle bir siyasi, sosyal ve edebi ortamda Pervin edebiyat dünyasına girmiştir.
Doğrudur. Şimdi efendim, Pervin ve edebiyatı özellikle şiirlerinin özellikleri ve hususiyetleri hakkında ne biliyorsunuz siz?
Pervin'in babası Yusuf İtisami'nin dostları arasında İran'ın o dönem tanınmış Melikuşşaray Bahar, Abbas İkbal Aştiyani, evet, Said Nefisi, Nasrullah Tegevi gibi çehreler bulunmaktaydı.
Evet.
Pervin böyle edebi ve ilmi bir muhitte büyüdü. Babasının her birinin İran'ın tanınmış simaları olan dostlarının bulunduğu meclislerde Pervin şiir okur ve hepsi bu şiirleri çok beğenirlerdi. Pervin'in şiirlerinde insanlar, hayvanlar, kuşlar, hatta cansız eşyalar birbirleriyle münazarada bulunmakta, karşılıklı konuşmaktadırlar. Pervin'in şiirleri iki bölüme ayrılabilir. Horasan'ı üslupla yazdığı öğüt ve öğreti içerikli Nasır Hüsrev tarzı kaside ve şiirler, Irak'ı üslupla yazılmış her bir hikaye gibi olan münazara içerikli ve daha çok Saadi tarzında şiirler. Pervin'in bu tarzda şiirleri daha çok tanınmış ve sevilmiştir. O dönem İran'ın edebiyat otoritelerinden şair, bilim adamı Edip Melikuşşaray Bahar, Pervin'in şiiri hakkında şöyle der. Pervin kıtalarında anne şefkati ve kadın ruhunun letafetini kuşlar fakir annelerinin, çaresizlerin dilinden anlatan, bazen şefkatli bir anne ruhuyla, bazen de Mevlana, Attar, Cami gibi şairlerle hayatın anlamı ve sırları hakkında onlarla beraber yürümeye çalışan bir şairdir. Pervin'in şiiri Fars şiirinde özel bir yeri olan ve geçmiş asırlarda en güzel örneğini Kesai Mervezi gibi şairlerin verdiği öğüt ve öğreti şiiri kategorisinde değerlendirilir. Pervin bir eşya, canlılar veya insanları konuşturduğu münazara şiirlerinde inceden inceye toplumda yaşanan zulüm, fesat ve baskılara değinerek kendisinin sahip olduğu edebi hüneri en güzel şekilde gözler önüne serer. Pervin'in şiir divanının evlenmeden önce babasının bu kız kendini koca bulmak için şiirleri yayınlıyor ittihamlarını önlemek amacıyla basılmamış olduğu rivayet edilir. Pervin'in evlendikten sonra 30 yaşına kadar yazdığı şiirler toplanarak ilk defa 1936-37 yılında Bahar'ın ön sözüyle yayınlanır. Ama daha önceleri Pervin'in şiirleri çeşitli yayın organlarında yayınlanmıştır. Pervin'in şiirlerinde dikkati çeken bir diğer husus da Pervin'in şiirlerinde bir kadın bakışıyla olduğu kadar bir erkek gibi de olayların değerlendirilmesi ve yaşama bakışı yansıtmasıdır. Özellikle Arif ve Sufi erkek şairler gibi şiirlerinde çeşitli konulara yer vermiştir. Pervin hayatı boyunca insanlarla muaşereti çok fazla olan, çok insanla içli dışlı olmuş birisi olmamasına rağmen şiirleri okunduğu zaman kapsamlı bir hayata bakış, sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara vakıf, devlet idaresinden mahkemelere kadar birçok alanda bilgi ve görgü sahibi olduğu görülür. İran'da 12 asır süren Fars şiirinde erkek hakimiyeti son yüzyılda bence iki kadın şairle yıkılmıştır. Birisi klasik kalıplar, şiir konuları, muhtevası ve ahlak Pervin İtisami ve diğeri Men Diyan Ne Yendişem, Hodi Dustar ve zincirlerini kırarak yaşam okyanusuna dalan ve modern şiir tarzıyla furudur. Ama iki kadın şair de aynı kaderi paylaşır. Çok genç yaşta biri 34 ve diğeri 32 ya gözlerini yummuştur. Pervin yaşadığı dönem Fars şiirinden uzaklaşılırken kalıplarını kullanarak bu şiiri canlandırmayı ve sevdirmeyi başarmış bir şairdir. Pervin Nasır Hüsrev tarzı ahlaki ve tasavvuf konulara yer verdiği şiirlerin Hurasani üslubunu benimseyerek sade bir dil kullanır. İran'da batı ve kuzey bölgeleri şairlerinin daha çok üzerinde durduğu münazara türü şiiri yeniden canlandıran Tervin, sade İran'ın büyük şairlerinin etkisinde kalır. Ama dili onlar kadar süslü değildir. Tervin'in divanı 6500 Beynevi kıtalardan oluşur. Kıtalarca İran'da basılmıştır. İlk baskıda toplam 150 kitap bulunur.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde tarihçi Sayın Hasan İslam Bulsi'nin görüş takviminde Hicri Şemsi 25 İsvent İranlı Şair Nami'nin anma günü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Proli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Feyhan gazetesinde Mehmet Sözcüsü'nün ülkesinin Tel Aviv ile normallerde bulunduğuna dair haberleri yalanlaması, Siyonistlerin medya organlarında yayınlanan analizlerde Tel Aviv'in stratejilerinin gittikçe zayıfladığı ve İsrail'in peş peşe darmesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde ise Hares gazetesinin analisti Amos Halil'in bu rejimin çöküşe yüz tuttuğu yönündeki değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hares gazetesinin analisti Amos Halil, Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, Siyonist rejimin içeriden çöktüğü konusunda ifadelerinde belirtti. Siyonist rejim analisti açıklamasını şöyle sürdürdü. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmalarda Siyonist için örümcek evi teorisine iki kez değindi. Nasrullah bu teoriyi ilk olarak İsrail ordusunun 2000 yılında Güney Lübnan'dan çekilmesinden sonra ortaya attı ve bugün aynı temelde Siyonist toplumdaki iç bölünmenin onun çöküşüne yol açacağını öngörüyor. Netanyahu'nun bugün siyasetlere yönelik öfke ordu ve rejime yoğun zarar vermektedir.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Rusya ziyareti, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın İran ve Suriye Arabistan arasındaki anlaşmanın diyalogla ihtilafların çözümlenmesi konusunda sayıldığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Hamas yetkilisinin İran ve Suriye Arabistan arasındaki dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor, yer alıyor.
Hamas hareketi sözcüsü, Siyonistlerin Riyad-Tahran anlaşmasına duydukları öfkenin İslam ümmeti arasındaki ihtilaftan yararlanan tek tarafın Siyonist rejimi olduğunu gösterdiğini vurguladı. Hamas hareketinin sözcüsü Hazım Kasım, Siyonist rejimi Riyad-Tahran anlaşmasına yönelik öfkesine tepki gösterdi. Hazım Kasım şöyle dedi, Siyonist rejimin siyasi ve güvenlik çevrelerinin İran ile Suudi Arabistan arasında ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için imzalanan anlaşmanın ardından duyduğu öfke, bu rejimin ümmet arasındaki ihtilaflardan yararlanan tek taraf olduğunu gösterdi. Siyonist rejim, ümmetin tek düşmanı olarak kalmalıdır. Bu rejimin saldırgan ve yayılmacı politikaları, bölge halklarının çıkarlarına yönelik kalıcı bir tehdittir. Hamas hareketi sözcüsü ayrıca çıkarları güvence altına almak ve ulusal güvenliği gerçekleştirmek için ümmetin tüm gruplarının birliğini vurguladı. İran ve Suudi Arabistan geçen cuma günü ikili diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve iki ülkenin büyükelçiliklerinin önümüzdeki iki ay içinde yeniden açılması konusunda bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Hemşehri gazetesinde ise Lübnanlı analistin Tahran ile Riyad arasındaki anlaşma konusunda değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnanlı siyasi analist İbrahim Reyhan, Tahran ile Riyad arasındaki anlaşmanın bir sonraki aşamasında Pekin'in Fars Körfezi Arap ülkeleriyle İran toplantısına ev sahipliği yapabileceğini belirtti. Lübnanlı analist açıklamasını şöyle sürdürdü. Çin, Suudi Arabistan ve İran ile stratejik ilişkileri nedeniyle bu anlaşmada ciddi bir arabuluculuk rolü oynayabildi. Amerika yaptırımlarına rağmen Çin, İran petrolünün en büyük alıcısıdır. Pekin ayrıca Tahran ile 20 anlaşma imzalamıştır. Öte yandan Suudi Arabistan ile Çin arasındaki geniş stratejik anlaşmalar temelinde Pekin yönetimi ihtiyacı olan petrolün %40 fesinden ithal ediyor. İran ve Suudi 68'den fazla ülkeyi ve dünya nüfusunun %65'ini ve dünya gayri safi yurt içi hasılasının %40'ını kapsayan Bir Kuşak Bir Yol projesinin hayati bölgesinde yer alıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars dolarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, beri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin biri sizlerle birlikteyiz.
Dizleri imamet ve velayetçi parlayan nuru, ibadet edenlerin ziyneti anlamına gelen lakaplı İmam Seccad aleyhisselamla tanıştırmak istiyoruz.
Ünlü rivayete göre İmam Seccad aleyhisselam, Kameri 38 yılında Cemadiyül Evvel'in ortalarında ve İmam Ali aleyhisselamın imamet döneminin sonlarında dünyaya geldi. İslam'ın hilafetinin son 3 yılı oldukça karmaşık bir dönemdi. Emevi hanedanı sürekli güçler, zulüm, tecavüz, baskı, cinayet ve yağmalarını artırıyordu. Cahillik ve simgesi olan kanser tümörü aleyhisselama karşı savaş açarak Muaviye'nin zalim ve sahtekar iktidarının pekişmesinde önemli rol ifa ve sonunda da İmam Ali aleyhisselamı Kufe camisinde ibadet mihrabında şehit ettiler.
İmam Hasan Müçteba aleyhisselamet dönemi başladıktan sonra İmam Seccad aleyhisselam tüm bu yıllarda sevgili amcasının Muaviye ile mücadelesine şahit oluyordu. İmam Seccad aleyhisselam ayrıca Kufe halkının bu büyük imama ihanetlerine ve cefasına destek ediyordu. Nitekim sonunda Muaviye'nin kurduğu kumpasla Hasan aleyhisselamın şehit düşmesine yol açtı. O günlerde İmam Seccad aleyhisselam yaklaşık 13 yaşında sevgili babası imameti başladı. Bu dönemde İmam Seccad aleyhisselam sevgili babası ve şehitlerin efendisi İmam Hüseyin aleyhisselamın muadilesine ve yazışmalarına İslam iddiasında bulunan Muaviye, İmam Ali aleyhisselamın parlak imajını zedeleme boynu kandırmakla iktidarı ele geçirmişti.
Yine Hücer bin Uday ve Malik Eşner gibi İslam aleminin mahzumane bir şekilde şehit ederek halk arasında derin panik ve dehşet yaratmış, böylelerini pekiştirmeye çalışmıştı.
Muhalif şeytani hilelere başvurarak cinayetlerini örtbas etti ve şarapçı Ayyaş nefsine düşkün olmakla ün yapan Yezid'i kendi halefi ve kendisinden sonra Müslümanların halifesi olarak atadı. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam, söz konusu 10 yıllık sürede İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tüm siyasi ve sosyal mücadelelerine şahit oluyordu. Ta ki yaşandı. Bu olayın ardından İmam Seccad Aleyhisselam'ın çok önemli vezaleti başladı. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam, İslam dünyasının tümüne sadece kılıç hakim olduğu ve İslami ve insani mantıktan hiçbir iz bulunmadığı bir sırada İslam ümmetinin önderliğini ve imametini üstlendi. Bu karmaşık Seccad Aleyhisselam Kerbela hamasetinin habercisi oldu.
Ariye kalanlarının kulağında hala kılıçların çarpışma sesi yankılandığı bir sırada, zalimler o dolu bakışlarının önünde Ubeydullah bin Ziyad'ın sarayına götürdüler. Kendini savaşın galibi bilen ve Ubeydullah bin Ziyad, İmam Seccad aleyhisselamla karşılaşınca o hazretin benliğini ve gururunu kırabileceğini zannederek sert ve aşağılayıcı bir ifadeyle adını sordu. Ancak o Hazret bin Ziyad'ın içi boş iktidarından hiçbir korkuya kapılmaksızın güçlü bir sesle Ali diye karşılık verdi. İktidar bin Ziyad şöyle dedi: "Yoksa Allah Ali bin Hüseyin'i Kerbela'da öldürmedi mi?" İmam Seccad aleyhisselam Emevi zalimleri şurada işledikleri vahşi kan adına mal ederek kamuoyunu aldatmak istedi. Bu yüzden büyük bir şecaat ve açık ifadeyle Ali benim kardeşimdi. Askerlerince şehit düştü. Onu Allah öldürmedi. Bilakis İslam'ı Yezid rejimi onun pak kanını haksız yere akıttı.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın cesurcu Ubeydullah bin Ziyad'ı çileden çıkardı. Ve Ubeydullah bin Ziyad benim sözümü bana mı iade ediyorsun? Bin Ziyad Celle'da hemen İmam Seccad Aleyhisselam'ı öldürmesini emretti. Ancak o hazret bu tehdidi hiç umursamadan şöyle buyurdu: "Beni öl. Bizim kültürümüzde şehadet üzücü veya musibet nitelikli bir hadise değildir. Şehadet bizim için keramet ve onur kaynağıdır ve düşmanlarımıza karşı en etkili silahtır." İmam Seccad Aleyhisselam'la tartışamayacağım etmesinin hakikatlerin gün ışığına çıkmasına sebep olacağını anladı. Ve bu yüzden esirleri ve İmam Seccad Aleyhisselam'ı Şam'a Yezid bin Muaviye'nin sarayına gönderdi.
Tahran Radyosu.
Yezid bin Muaviye Şam Ulu Camii'nde büyük bir kalabalığı bir araya topladı. Böylece vahiy hanedanının şanını ve makamını düşürmek ve ehl-i beyt fertlerine hakaret etmek istedi. Bu yüzden Yezid satılmış bir alimi minbere çıkarttı. O da büyük bir küstahlıkla nübüvvet ve imamet hanedanına hakaret etmeye ve İslam düşmanı Ebu Sufyan hanedanına övgüler yağdırmaya başladı. Birden camiye hakim olan sessizlikten bir infilak gibi ses duyuldu ve cahillik karanlığında bir nur gibi parlayarak karanlık perdesini araladı. Bu ses İmam Seccad aleyhisselama aitti. İmam kesin bir tavırla satılmış alime haykırdı: "Lanet olsun sana ey hatip! sen mahlukun hoşnutluğunu ve rızasını ilahi öfke ve gazaba tercih mi edersin? Bil ki senin yerin cehennemin dibidir. İmam Seccat aleyhisselam daha sonra da orada bulunan insanların şaşkın bakışları önünde şöyle buyurdu. Bırak da ben bu minbere çıkayım ve bu insanların hoşnutluğu ve saadetine vesile olacak bir hutbe okuyayım.
Yezid ilkin İmam Seccad Aleyhisselam'ın bu talebini kabul etmedi. Ancak halkın itirazları ve baskıları ile karşılaşınca o hazrete konuşma izni vermek zorunda kaldı. İmam Seccad minbere çıktıktan sonra Allah Teala'ya en açık ve en güzel ifadelerle hamd etti. Ve Allah Resulüne selam gönderdikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah Teala biz Ehl-i Beyt'e bilim, sabır, cömertlik, fesahat, şecaat ve müminlerin kalbinde bize yönelik dostluk ve sevgi inayet buyurdu. İmam Seccad Aleyhisselam daha sonra Pak Hanedanı'nı tanıtmaya başlayarak şöyle devam etti. Ben ilahi seçkin kul, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evladıyım. Allah Teala onu risaletle görevlendirdi ve ona vahiy nazil buyurdu. Ben müminlerin abidesi, peygamberlerin varisi ve şirk ve putperestliği deviren Ali bin Ebu Talib'in evladıyım. Ben alemlerin en iyi kadını Fatıma selamullah aleyha ve Hatice selamullah aleyhanın evladıyım. Ben pak kanına bulanarak mazlumiyetin doruğunda şehit düşen bir insanın evladıyım. İmam Seccad aleyhisselam insanları daha fazla aydınlatmak için şöyle devam etti. Resulullah bizdendir. Emirül Müminin Ali Aleyhisselam bizdendir. Cafer Teyyar bizdendir. Hamza Seyyid-i Şüheda bizdendir. İslam peygamberinin iki büyük torunu İmam Hasan ve İmam Hüseyin bizdendir.
Emevi hanedanına aldanan ve orada hazır bulunan insanlar hayretler içinde İmam Seccad Aleyhisselam'ı dinliyordu. Ve o hazret her cümlesiyle birlikte hanedanın azametini ve İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar arkadaşlarının zalimane bir şekilde şehit edilmelerini insanlara anlatmaya devam ediyordu. Şam halkı şimdi kandırıldıklarını anlamaya başlamış ve üzüntüden gözyaşları akmaya başlamıştı. Duruma hakimiyetini kaybeden Yezid panikledi ve halkı susturmak ve İmam Seccad aleyhisselamın aydınlatıcı beyanatını engellemek için sarayın müezzinine namaz vakti olduğunu söyledi ve ezan okumasını emretti. Müezzin ayağa kalktı ve ezana başlayarak tekbir getirdi. İmam Seccad aleyhisselam hemen şöyle buyurdu. Allah'tan daha büyük hiçbir şey yoktur. Müezzin devam etti. Eşhedü en la ilahe illallah. İmam yine şöyle buyurdu. Allah'tan başka hiçbir ilah ve Rab olmadığına şahadet ediyorum. Müezzin devam etti. Eşhedü enne Muhammedun Resulullah. O sırada tüm gözler İmam Seccad aleyhisselamın üzerindeydi. İmam haykırdı. Ey Yezid! Resulullah senin mi yoksa benim mi ceddimdir? Eğer senin ceddin olduğunu söylersen herkes yalan söylediğini bilir. Ve eğer benim ceddim dersen o zaman neden hem Allah'ın hem peygamberinin sevdiği kulu olan babam Hüseyin'i mazlumane şehit ettin? Malını yağmaladın, pak bedenini yerde bıraktın. Hanedanını esir alarak sokaklarda dolaştırdın. Eyvahlar olsun sana. Zira ceddim ve babam kıyamette seninle yüzleşecektir.
durumda iyice şaşkına dönen Yezid, daha önce İmam Seccad Aleyhisselam'ı öldürme kararına karşın o Hazreti teselli etmeye başladı ve kendini aklamak için şöyle dedi: Allah Mercani'nin oğluna lanet etsin. Eğer ben onun yerinde olsaydım, baban Hüseyin ne isterse yapar ve karşı çıkmazdım.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsuri.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.rib.ir'e gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve hikayemizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde Fars dilinin halk edebiyatında bir başka halk şarkı grubu masallarla ilgili şarkılar olduğunu anlattık. Bu şarkılar ya bağımsız olarak bir masalı anlatır ya da bir masalın başında ve sonunda veya ortalarında yer alır. İran'ın bazı halk masalları benzer rivayetlerle Arne Tamson listesinde, Dünya Halk Edebiyatı listesinde de kayda geçmiştir. Ayağında çane olan keçi bu masallardan biridir. Bu masal İran'da yer yer ve yöreden yöreye farklı biçimlerde rivayet edilir. Çanlı keçi veya şirin keçi olarak da ün yapan masalın kahramanı Şengul Mengul Habbe Engur adında 3 yavrusu vardır. Oğlaklar analarının kapıyı kurda açmamaları konusunda tüm ikaz ve uyarılarına karşın bir gün anne keçi dışarı çıktığında kurdun sözlerine kanar ve kapıyı açar, ardından kurda yem olurlar. Ayağında çana olan ana keçi kurdun evinin çatısına çıkar ve hoplaya zıplaya ortalığı birbirine karıştırır ve bir şarkının sözleriyle kurdu mücadeleye davet eder.
Şarkı şöyle başlar. Kurt sorar, kim o hoplayan zıplayan, aşımı toz toprakla dolduran? Keçi şöyle karşılık verir, benim benim ayağında çanı olan keçi, hoplayan zıplayan iki ayak üstünde keçi. Yerde 4 ayağım, gökte 2 boynuzum. Kim yedi şengulumu, kim yedi mengulumu, kim gelir benle savaşmaya?
Masalların arasında yer alan bu tür şarkılar masalın rivayetlerinin bir bölümünü de üstlenir. Bu şarkılardan bazıları öylesine masalın ana teması ile bütünleşmiştir ki asla hatırlatılamaz veya masalı kısa kesmek için vazgeçilemez. Bu şarkıların göz ardı edilmesi bazen o kadar masanın ana temasını etkiler ki, muhatap ister sıradan insan olsun, ister edebiyat uzmanı, hemen ortaya çıkan boşluğu fark eder. Gerçekte bu tür şarkılar masanın ana parçalarından biri olarak yerini alır. İranlı hemen hemen tüm çocukları duydu ve bildi çekirge teyze masalında çekirge teyzenin kendisini tanıtmak için okuduğu şarkı da bu türdendir.
Çekirge teyze nereye böyle? Çekirge teyze deme bana, ben çiçekten daha narinim. Bana teyze kızı başörtüsü yazdı, ayakkabıları kırmızı, biller elli, billur bacaklı nereye diye sor. Ben Hemedan'a gidiyorum, Ramazan'da oruç tutmak istiyorum, buğday ekmeği yiyeceğim, namerde muhtaç olmayacağım. Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Hatırlanacağı üzere geçen haftalarda Cüzer ve Şamardal Hazinesi adlı bir öyküye başladık ve dedi ki çok eski zamanlarda bir bezirgan yaşıyordu. Bezirganın Selim, Salim ve Cüzer adında üç oğlu vardı. Cüzer en küçükleriydi. Bezirgan oğulları arasında da en çok küçük oğlu Cüzer'i seviyordu ve bu yüzden Selim ve Salim sürekli Cüzer'i kıskanır ve ona karşı kin ve nefret beslerdi. Bezirgan hayattayken malını dörde böldü ve üç payını da üç oğluna ve bir payını da kendisine ve eşine ayırdı. Ancak Bezirgan öldükten sonra iki büyük oğlu kendilerine düşen payı heba etti, ardından analarının payına da el koydu.
Daha sonra da Cüzer'in Karun Gölü'nde tuhaf adamlarla karşılaştığını ve her defasında bu adamlar ölünce eline büyük para ve servet geçtiğini ve en sonuncu adamın gölden ölmeden kurtulduğunu ve Cüzer'e maceranın ne olduğunu anlatmayı kabul ettiğini belirttik. Gölden sağ kurtulan üçüncü kişi, gölde boğularak ölen iki kişinin onun kardeşleri olduğunu anlattı ve daha sonra şöyle devam etti. Benim adım Abdussamed. Biz dört kardeştik. Bizim sırlar alemini bilen ve hazineleri açmayı beceren bir babamız vardı. Babamız bu bilimi bize de öğretmişti. Babamız daha sonra öldü ve biz de servetini kendi aramızda paylaştık. Babamın birçok kitabı da vardı. Onları da paylaştık. Ancak bir kitap üzerinde anlaşamadık. O kitap çok değerliydi ve dünyada eşi yoktu. Çünkü içinde tüm hazinelerin adı ve açılmalarının sırrı yazılmıştı. Babamın yaşlı bir hocası vardı. Onun yanına gittik ve aramızda hükmetmesini ve kitap kimin olması gerektiğini söylemesini istedik. Yaşlı adam kim Şamardal hazinesini açar ve içindeki dört değerli şeyi elde ederse bu kitabın sahibi olabileceğini anlattı ve sonrasını da sen bilirsin. Ve en son dedi ki Abdussamed ve Cüzer Şamardal hazinesine doğru uzun bir yolculuğa çıktıklarından söz ettik. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Abdussamed ve Cüzer yola çıktı. Bir süre sonra Cüzer acıktı ve Abdussamed'e keşke yemek için bir şeyler getirmiş olsaydık dedi. Bunun üzerine Abdussamed katırından indi ve sordu. Canın ne istiyorsa söyle, hemen hazırlayayım. Kızarmış tavuk, kebap, pilav. Cüzer keşke bunların hepsi burada olsaydı. ama şu anda bir parça ekmek ve peynire de razıyım dedi. Abdülsamet güldü ve hemen hazırlarım dedi ve ardından eline yanındaki kesesini soktu ve Cüzer'in şaşkın bakışları karşısında 24 çeşit yemekten oluşan bir sofra kurdu. Cüzer şaşkınlık içinde bunu nasıl yaptığını sordu. Abdülsamet yanındaki kesenin sihirli olduğunu söyledi. Cüzer başka bir şey sormadı ve iki yol arkadaşı doyuncaya dek yediler. Ardından Abdülsamet keseden içinde su bulunan bir kap çıkardı. İki yolcu abdest aldı ve namaz kıldı. Ardından katıllara binerek yola devam etti.
Abdülsamet Cüzer'den sordu. Şimdiye kadar ne kadar yol kat ettik biliyor musun? Cüzer yarım gündür yolda ilerlediklerini söyledi. Abdülsamet gülerek şöyle karşılık verdi. Hayır, biz bir ay kadar yol kat ettik. Cüzer yine şaşırdı. Abdülsamet şöyle dedi. Şaşırma. Benim katır her gün bir yıl kadar yol yürür. Ama ben sen paniklemeyesin diye onu yavaş sürdü. Yolculuk 4 gün sürdü ve 5. gün gidecekleri yere vardılar. İki yolcu kente girdiler. Abdülsamet katırı büyük bir evin önünde durdurdu. İndi, kapıyı çaldı, kapıyı küçük bir kız açtı. Abdülsamet sihirli keseyi katırın üzerinden indirdi ve katıra "Sen geri dön" dedi. Birden yer yarıldı ve katır yerin içine girdi ve sonra da oluşan çatlak kapandı. Abdülsamet ve Cüzer eve girdi. Büyük bir evdi ve pahalı halılar serilmişti. Abdülsamet kızı çağırdı ve sandığı getirmesini söyledi. Kız sandığı getirdi. Abdülsamet sandığı açtı, içinden güzel bir elbise çıkardı ve Cüzer'e vererek giymesini istedi. Cüzer elbiseyi giydi ve şehzadelere benzedi. Daha sonra Abdülsamet sihirli keseden türlü yemekler çıkardı. Birlikte yediler ve ardından derin uykuya daldılar. Ertesi gün ve daha sonraki günler bu olay tekrarlandı ve böylece 20 gün geçti.
Birinci gün Abdülsamet Cüzer'e şöyle dedi. Artık vakti geldi. Gidip Şamardal hazinesini bulmalıyız. Cüzer ayağa kalktı ve birlikte evden çıktılar. Kapıda iki katır bekliyordu. Katırlara bindiler ve saatlerce yol kat ettiler. Öğle vakti bir nehire vardılar. Katırlardan indiler. Abdülsamet bir el işareti yaptı. Hemen iki köle ortaya çıktı. Katırları alıp her biri bir tarafa gitti ve kısa süre sonra büyük bir çadır ve güzel bir halı ile geri döndüler. Sihirli keseyi ve balıkların bulunduğu kapları da getirdiler ve çadıra yerleştirdiler. Abdülsamet yemekten sonra iki balığın bulunduğu kapları eline aldı ve bir dua okudu. Birden kaplar kırıldı ve paramparça oldu. Kapların içinden elleri bağlı iki adam çıktı. Ve Abdülsamet'i onları serbest bırakmaları için yalvarmaya başladı. Abdülsamet onları ancak Şamardal hazinesini acıktıkları takdirde serbest bırakacağını söyledi. İki adam bunun için Cüzer'e getirmesi gerektiğini, hazine ancak Cüzer'in yüzüne açılacağını söyledi. Abdülsamet de Cüzer burada sizin söylediklerini duyuyor dedi. İki adam bunu duyunca Şamardal hazinesini de açma sözü de verdi. Abdülsamet onları serbest bıraktı. Ardından da büyük bir sopa ve kırmızı akik taşından birkaç sayfa getirdi. Akik sayfalarını da sopadan astı. Ardından ud yaktı ve Cüzer'e şöyle dedi. Şimdi ben dua okuyacağım ve duamı bitirmeden kimseyle konuşmayacağım. Ancak duaya başlamadan evvel sana neler yapmak gerektiğini söyleyeceğim. O zaman iyi dinle ve söylediklerimi de unutma ki amacımıza ulaşalım.
Abdülsamed daha sonra şöyle anlattı. Ben dua okuyacağım ve ateşe şu bitkiyi dökeceğim. O zaman şu nehrin suyu kuruyacak ve yerine altından bir kapı ortaya çıkacak. Kapın üzerinde mücevherlerle süslü iki halka göreceksin. Sen kapıya doğru git ve halkaları üç kez kapıya çarp ve şöyle de. Ben balıkçı Cüzer'im. Kapı senin yüzüne açılacak. Elinde kılıç olan bir adam kapıdan çıkacak ve şöyle diyecek. Eğer sen Cüzer'sen boynunu eğ ki kelleni keseyim. Sen korkma ve boynunu eğ. O kılıcı kaldıracak ve sana vurmaya kalkışacak ama kendisi yere düşerek ölecek. Unutma, eğer boynunu geri çekersen sen ölürsün. Sonra kapıdan içeri gir ve ilerle. Yeni bir kapı karşına çıkacak. O kapıyı da çal. Kapı açılacak ve elinde mızrak olan bir adam sana doğru gelecek ve mızrağını sana doğru fırlatacak. Sen korkma ve göğsünü ger. Mızrak göğsüne çarpacak ama sana zarar vermeyecek. Adam yere düşecek ve ölecek. O zaman sen yoluna devam edeceksin. Üçüncü kapıya varacaksın, onu da çal. Elinde yayla ok olan bir adam kapıya çıkacak ve sana okunu fırlatacak ama sen geri çekilme ki ölmeyesin.
Ve işte böylece Abdülsamed Cüzer'e yedi kapıda karşılaşacağı manzaraları Cüzer'e anlattı ve en son ekledi. Bundan sonra hazine kapısı yüzüne açılacak. Peki sonra ne olacak? Bunu da gelecek programımızda anlatacağız.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da bu bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsudi.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wbs.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya çift 098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.